Ayrım 13.
Darbe için geri sayımın başladığı o günlerde Ecevit de Petrol İş Sendikası'nın genel kurulunda ünlü konuşmasını yapıyordu. Tribünde oturan işçileri sahaya inmeye, siyasete katılmaya çağırıyordu. Ecevit, CHP Genel Başkanı, beni o sırada toplumun yeterli ve etkili tepki göstermeyişi rahatsız ediyordu. Oysa müdahalenin adım sesleri de gitgide yaklaşıyordu. Demokrasilerde ancak silahlı kuvvetler ve yargıçlar, adalet görevlileri tribünlerde oturur demokrasilerdi. Ama onun dışındaki toplum kesimleri sahaya inerler. O sırada da bir düdük çalınır, oyun bitti, herkes evine denir diye bitirdim konuşmamı. Ecevit'in demokrasi çağrısı yaptığı işçiler zaten sahadaydı. Tam 100 bini aşkın özel sektör işçisi grev yapıyor, hükümetin ekonomik kararlarını protesto ediyordu. Ancak toplumun diğer kesimlerinde öyle bir hava vardı ki sahaya inmek bir yana düdüğün bir an önce çalması isteniyordu. Yani askere darbe davetiyesi yapılıyordu. Kurtarıcılar kurtarsın. Terör toplumu yıldırmıştı. 1980 yılının henüz 8. ayında ölü sayısı 1900'ü geçmişti. Darbenin saati yaklaştıkça genç bedenlerin cenazelerinin sayısı da artıyordu. Oysa olayların başladığı 1974 yılında sadece 38 kişi ölmüştü. Sanki birileri toplumun sabrını sınıyordu. Bu dönemde 2000'e yakın soygun ve gasp yaşanmıştı. İnsanlar kaçırılıyor, bombalar patlıyor, kundaklama olayları yaşanıyordu. Eylül ayının hemen başında öyle bir isyan yaşandı ki devleti yönetenlerin ve ordunun tüyleri diken diken oldu. İlk kez polisle asker karşılıklı silahları çekiyordu. Nurettin Soyer, sıkı yönetim savcısı. Ben o dönemde Ankara sıkı yönetim savcısıydım. Kurmay başkanımdan bir telefonla bilgi verildi. Tüm savcılar mesai bittikten sonra da ayrılmayacak. Çok önemli bir olay var. Savcılara hemen bu tebligatı yaptım. Bir süre sonra tekrar kurmay başkanını aradım. Bu önemli olay nedir dedim. Polis isyan durumu var. Komutan orada dedi. Komutan gittiyse benim de hemen oraya gitmem gerekir diye düşünerek hemen atladım arabaya. Nurettin Soyer toplum polislerinin barındığı kışlaya geldiğinde dehşetle karşılıklı olarak siperlerin kurulduğunu gördü. Nurettin Soyer, ben komutanın yanına geldiğim anda tanklar bir tarafta, binlerce polis de ellerinde silahlarıyla toplum polisinin bulunduğu binanın önündeki arazide oturmuş vaziyette duruyorlardı. Sinirler gerilmişti, çıt çıkmıyordu. Kor General Recep Ergun yanındaki komutanlardan tüm general Doğan Güreş'e döndü ve tarihi emrini verdi. 3 dakika içinde bu alanı boşaltmadıkları takdirde tankları ateş durumuna getirin. Nurettin Soyer, baktım tanklar taretlerini polise doğru çeviriyor. Polisler de silahlarını doğrulttular. Komutanım siz ne yapıyorsunuz dedim. Ne yapayım, emrimi dinlemiyorlar dedi. Ben giriyorum polislerin içine dedim. Tamam, gidebilirsin dedi. Doğru polislerin yanına girdim. Siz delirdiniz mi? Sıkı yönetim komutanını nasıl dinlemezsiniz diye bağırdım. Efendim dedi oradan polisin birisi. Biz İçişleri Bakanı'nı istiyoruz dedi. İçişleri Bakanı yok dedim. Burada komutan var. Komutanın hukukçusu olarak da savcı ben varım dedim. O zaman komutan gelsin buraya dediler. Gerçi kendisini çok az tanıyordum ama böyle bir durumda, ateş emri verilmiş bir durumda komutanın oraya gitmesinde bir mahsur olmadığını düşündüm. Komutanım dedim, sizi çağırıyorlar. Bu işi halledeceğiz bu durumda dedim. Tabii gidelim dedi. Komutan geldi yanlarına, bir alkış koptu. Ondan sonra tamam dediler. Ayağa kalktılar hepsi. İçeride emniyet müdürlerinden enterne edilmiş olanlar varmış. Onları da aldık. Polisler ahır gibi yerlerde kaldıklarını, 3-5 gündür evlerine gitmediklerini, çok kötü şartlarda yaşadıklarını anlattılar. Hakkın, hukukun silahla aranmasının en uç örneğinde çatışmadan son anda dönülmüştü. İşte böylesi bir kaos ortamında darbeden medet umanların çağrıları Ecevit'in bu demokrasi çığlığını gölgede bırakıyordu. Askeri müdahalenin stratejisini oluşturan çalışma grubunun üyesi Cumhur Evcil'e kamyon şoförünün söyledikleri durumu gözler önüne seriyordu. Cumhur Evcil, Kurmay Albay, Kenan Paşa'yı görüyor musunuz dedi. Dedim görüyorum. Benim iki tane oğlum var dedi. Eğer biri öldükten sonra yönetime el koyacaksa iki elim yakasındadır dedi. Benzer bir tepkiyle de dönemin CHP milletvekili gazeteci yazar Altan Öymen karşılaştı. Hem de en yakınlarından birinden. Altan Öymen gazeteci, oğlum dedi. Bu artık biri gelse de hepimiz kurtulsak dedi. Yani askeri kastetti. Aman dedim kayınvalide hanım. Şimdi biri gelse dediğin benim gitmem anlamına gelir. Sen bunu nasıl söylüyorsun bana? Yok yok dedi. Artık başka çaresi yok. Sen de kurtulursun dedi bana. Nevzat Bölügiray bir gün yine bahçede dururken bir Volkswagen durdu. İçinden bir hanım atladı. Hız askerler daha durmur demeye fırsat bulamadan geldi yanıma. Ben dedi öğretmen filancı. Paşam Türkiye kurtulacak mı dedi. Hatta Ankara'daki arkadaşlarımıza dirsek vurup sokakta ne duruyorsunuz hala diyenler de çıkıyordu. Halkın bir bölümü sahaya askeri çağırıyor, düdüğü de komutanların çalmasını istiyordu. Ancak evrenin içinde bir korku vardı. Gücüne güveniyordu güvenmesine. Ancak her şey olabilir, harekat başarısızlıkla sonuçlanabilirdi. Evren, arkadaşlar dedim, Türkiye böyle gidemez, Türkiye böyle yaşayamaz. Bu mücadelede biz ya muvaffak oluruz veyahut o, karşımızdaki güçler muvaffak olur. Ama birisi muvaffak olur, gelir oturur yönetime. Ve öyle girdik bu işin içine. Yani kelleyi koltuğumuza aldık, öyle girdik. Yoksa gidebilirdik. Harekatta gizlilik esastı. Harekatın günü ve saati belirlenmiş ve G günü S saati adıyla kodlanmıştı. Hazırlıkların tamamlandığı günlerde Evren Cumhurbaşkanı Vekili Çağlayan ile çıktı. Haftalık olağan görüşmesini yaptı. Demirel orduda bir hazırlık olup olmadığı konusunda Evren'in ağzını yoklamasını istemişti. Çağlayan Gil münasip bir üslupla sordu. Evren de ser verip sır vermeden Çankaya'yı terk etti. Genelkurmay Başkanı ihtilal kararından en yakınlarına bile söz etmemeleri için astlarını son kez uyardı. Evren, 26 Ağustos kararında oradaki komutan arkadaşlara aynen şunu söyledim. Bu kararı eşlerinize bile söylemeyeceksiniz. Bu çok gizli bir karardır. O çok gizli karardan komutanlar dışında sadece bir sivilin haberi oldu. Evren Gülhane Hastanesi'nde yatan felçli eşine kararı açıkladı. Sakin Evren bir tepki göstermedi. Sadece iyi yaparsınız diyebildi. 9 Eylül günü Evren komutanlarını son kez topladı. Harekatın bir cuma günü yapılmasını istiyordu. Cuma uğurlu bir gün diyordu. Üstelik harekatın tatil günlerinde yürütülmesi daha kolay olurdu. Sonunda Evren hayırlı olur inşallah diyerek harekat emrini imzaladı. Emrin altında bir gün bir de saat yazılıydı. 12 Eylül 1980 saat 4. 7. Bölüm Darbe Günlüğü. 1980'in Eylül ayına girildiğinde terör artık dayanılmaz hal almıştı. Ülke paramparçaydı. Enflasyon ve grevler nedeniyle ekonomi çökme noktasındaydı. Dahası siyasetçiler arasındaki uzlaşı ümidi de suya düşmüştü. Halk çaresiz ve umutsuzdu. Sonunda komutanlar düğmeye bastı. 5 Eylül günü ellerinde kapalı zarflar taşıyan bir grup genç subay genelkurmay binasından ülkenin dört bir yanına dağıldı. Kuryelerin elindeki zarflarda harekat emri vardı. Müdahalenin kod adı bayrak harekatı, tarih ise 12 Eylül saat 4'tü. 9 Eylül. O sabah komutanlar son bir defa toplandılar. Plan yeniden gözden geçirildi. Müdahaleye karşı gösterilecek direnişin nerelerden geleceği ve ne şekilde kırılacağı uzun uzun tartışıldı. Aynı saatlerde donanmaya ait gemiler denizlere açıldı, sınırlara yığınak yapılmaya başlandı. Geriye sayım başlamıştı. 10 Eylül. Harekatın beyinlerinden Orgeneral Haydar Saltık askeri bir uçakla Ankara'ya geldi. Ege Ordu Komutanı'nın bu ziyareti hiçbir şüphe uyandırmamıştı. Ordunun planı tıkır tıkır işliyordu. 11 Eylül sabah saatleri. Ve 11 Eylül Perşembe sabahı Ankara sıradan bir iş gününe uyandı. Caddeler yine makam araçlarıyla doldu. Bakanlar, bürokratlar ve komutanlar işlerinin başına gidiyordu. Başbakan Demirel'in iki nolu kırmızı plakalı makam aracı doğruca Başbakanlık binasına gitti. Süleyman Demirel'i yoğun bir gündem bekliyordu. Sabah saat 10'da Bakanlar Kurulu toplantısı başlayacaktı. Gündem her zaman olduğu gibi yine ekonomi ve yine terördü. Komutanların görünürdeki gündeminde ise NATO ile ortak harekat vardı. O gün Trakya'da 1980 yılı olağan tatbikatı başlıyordu. Siyasetçiler ve komutanlar Ankara sırtlarına doğru tırmanırken yanlarından Milli Selamet Partisi'nin konvoyları geçiyordu. O gün Necmettin Erbakan Londra'ya yaptığı ziyaretten dönecekti. Esenboğa'nın bir başka konuğu da Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'ydı. O da ABD'ye yaptığı geziyi yarıda kesmiş apar topar geri dönüyordu. Amerikalılara karım hastalandı demişti. C CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise o gün Oran'daki evinde konuşmasını hazırlıyordu. 12 Eylül günü Trabzon'da yapılacak mitingle iktidara karşı gövde gösterisini planlıyordu. Ankara'da hayat olağan akışındaydı. Öğle saatlerinde toplantı halindeki bakanlar bir gürültüyle irkildi. Ankara'nın o ölçülü sessizliğini bozan şey bombalı pankartlardı. Kentin dört bir yanında onlarca bombalı pankart ard arda patlıyordu. İçişleri Bakanı Orhan Eren tedirgin olmuştu, ortada bir gariplik vardı. Genellikle pankartlara bomba süsü verilmiş paketler bırakılırdı. Oysa o gün bütün pankartlarda bomba vardı ve bombalar peş peşe patlıyordu. Orhan Eren, İçişleri Bakanı, Ankara'da sanki meydan muharebesi varmış gibiydi. Emniyet müdürünü çağırdım, ben valiyi çağırdım. Sıkı yönetim yetkilisi çağırdım. Bu ne iştir, ne yapıyorsunuz dedim. Ne çıktı ortaya? Hiç kimseyi yakalamamışlar. Bakan bir başka bilgi daha aldı. Emniyetin bütün üst düzey yöneticileri genel kurmaya çağrılmıştı. Sıkı yönetimin bombalı pankartlara karşı önlem aldığını düşündü. Darbeyi öğrenen Bafra PTT müdürü. Bakanlar kurulu toplantısını bölen ikinci ses ise bir telefon ziliydi. Toplantının tam ortasında başbakanı AP Genel Sekreteri Nahit Menteş'i aradı. Sesi kaygılıydı. Garip dedikodular vardı. Ülkenin dört bir yanından ihbar yağmaya başlamıştı. Örneğin bayrak harekatına erken başlayan Bafra'daki askeri birlik PTT binasına gündüz vakti el koymuştu. Menteş'i işte bu vahim gelişmeyi acilen Demirel'e ulaştırdı. Başbakan sakin bir sesle bakanlarına o tarihi talimatını verdi. Orhan Eren, çekmecelerinizi temizleyin dedi Demirel arkadaşlara. İçinde sizi sıkıntıya sokacak evrak kalmasın. 11 Eylül yani 12 Eylül'e gitmeden evvel yapılan toplantıda kendinizi savunacağınız vesayeti de arşivden fotokopilerini alın. Evinize götürün dedi. Mesaj alınmıştı. Ancak bakanlar Demirel gibi sakin değildi. Heyecanla çekmecelerini toparlamaya başladılar. İçişleri Bakanı Orhan Eren hemen Ankara çevresindeki birlikleri aradı. Zira tanklar birliklerin dışına çıktığı bilgisi verilmişti. Orhan Eren, tank hareketleri vesaire var. Mesela bunlar nedir dedim. Dediler ki NATO'nun verdiği kırmızı alarmdır. Kırmızı alarma göre hareket ediyoruz. Cevap vereceğim bir şey yok ki. Aslında herkese söylenen aynı gerekçeydi. Tankların hareketini görenler, duyanlar ne oluyoruz diye soruyor, hepsine de aynı açıklama yapılıyordu. NATO tatbikatı var. Hatta harekatın mimarı Haydar Saltık, tankların erkenden yol kenarına dizilmesine sinirlenmiş, bu ne hal böyle diye çıkıştığı birlik komutanından aynı cevabı almıştı. NATO tatbikatı var da komutanım. 11 Eylül öğlen saatleri. Demirel hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Saat 14.30'daki olağan basın toplantısına başladı. Adeta icraatının bir muhasebesini yapıyor ve uzun uzun teröre karşı aldığı önlemleri anlatıyordu. Başbakan 12 Eylül sabahı siyasetçilere dönük suçlamalara şimdiden yanıt veriyor gibiydi. Demirel'in 11 Eylül tarihli basın toplantısı. Milletimizin bize inanmaya, vatandaşımızın bize güvenmeye devam etmesi aslında Türkiye'nin işlerini kolaylaştırır. Hükümet canla başla Türkiye'nin düşmanlarına, Türk devletinin düşmanlarına, Türk milletinin düşmanlarına kanunlar dahilisinde gerekli dersi vermek için yürütülen mücadeleyi takip etmekte, sevki idare etmektedir. Üstüne düşeni yapmaktadır. Üstüne düşeni yapmaya devam edecektir. Saat 16'dan itibaren yanına Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı ile parti yöneticilerini alıp bir odaya çekildi. Demirel, Sayın Saadettin Bilgici, Necmettin, Sayın Necmettin Cevheri, Sayın Nahit Menteşe'yi davet ediyorum. Gelin ya, bu iş var gene. Ondan sonra onlarla konuşuyoruz. Sonra ben 20.30'da eve geldim. Artık bütün bakanlar askerlerdeki bu olağan dışı hareketlenmeyi doğrulatmak için seferber olmuştu. Herkes ulaşabileceği bir komutanın telefonunu çeviriyordu. Demirel, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin'i aradı. Aylardır Sivere'ye göndermek istediği askeri birliğin durumunu soracaktı. Ersin hiç renk vermedi. Birliğin birkaç güne kadar gönderileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Orhan Eren ise Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun'u aradı. Ertesi gün birlikte Adana'ya gitmeleri gerekiyordu. Sadece olur gideriz cevabını aldı. Bu kez bakan şansını Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer de denedi. İadeyi ziyaret için randevu istedi. 13 Eylül'e randevu verdiler. Nefes kesen bir sinir savaşı başlamıştı. Darbe haberini birilerine doğrulatmak için genelkurmayın telefonları hiç susmak bilmiyordu. Askerler ise soğukkanlıydı. Her telefona cevap veriyor ancak hiçbir şey belirtmiyorlardı. Genelkurmay'ın taş duvarları sır geçirmiyordu. Demirel son bir çare olarak Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil'in polislik tecrübesine güvendi. Demirel, saat 17'de Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'i aradım, Cumhurbaşkanı Vekili. Dedim ki, sen bir takım rivayetler var. Genelkurmay Başkanı seni ziyarete gelecek polis gözüyle eski bir polis olarak bir istimdak yap bakalım ne oluyor. Bana 5.30, 5'te oldu bu, 45 dakika sonra telefon etti. Dedi ki bir şeyi sezemedim dedi, bir şeyi sezemedim. Başbakan ve bakanlar bilgi alabilmek için askerleri ararken gazeteciler de Demirel'e telefon yağdırıyorlardı. Ancak gazeteciler hükümet üyelerinden bir adım daha öndeydiler. Tercüman gazetesi genel yayın müdürü Civaoğlu, haber müdürü Erol Dağlı'dan harekatın haberini almıştı. Güneri Civaoğlu, gazeteci, galiba MİT'ten almış haberi. Ben Süleyman Demirel'i aradım, devrim başbakanı. Böyle böyle bir durum var dedim. Vallahi dedi, olmaz diye bir şey söyleyemem ama dedi, böyle bir mevhum yok dedi. 11 Eylül akşam saatleri. 11 Eylül günü mesai saati bittiğinde Ankara'ya belirsizliğin karanlığı çökmüştü. Darbe söylentileri ayyuka çıkmıştı. Ancak ordu kapalı bir kutu gibiydi. Gergin bekleyiş sürüyordu. Mesai bittikten sonra saat 18'e doğru TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu ve yardımcıları Genelkurmay'a çağrıldı. O gün askerlerin ağzından müdahale kararını ilk öğrenen siviller de onlar oldu. TRT yöneticileri şaşkındı. Darbeyi öğrenmiş ancak hala işin ciddiyetini kavrayamamışlardı. Kasaroğlu uzun ve sinir bozucu bekleyiş için telefonda dışarıdan sigara isteyecek oldu. Henüz telefonda konuşuyordu ki o anda General Doğan Toktamış'ın gür sesiyle irkildi. Buradan dışarıya en küçük bir şey hissettirecek olursanız ihtilal kuralları işler. Bir daha olmasın. İhtilalin kurallarına riayet ettiler. Genelkurmay'a getirtilenler arasında TRT Genel Müdür Yardımcısı Ertan Karasu da vardı. Ertan Karasu, TRT Genel Müdür Yardımcısı. Rahmetli Doğan Kasaroğlu sinirliydi. Elinde bir tesbih sallıyordu. Biz gittiğimiz zaman Genelkurmay'a ben hayrola dedim. Dedi ki arkadaşlar ihtilal yapıyorlar dedi. Ama o biraz sinirlenmişti böyle. İhtilale sinirli gibiydi. Askerler yayıncılardan radyo ve televizyonların saat 4'te yayına hazır hale getirilmesini istediler. Teknik olarak bu çok zordu. Çünkü radyolar saat 5'te yayına başlıyordu. Bu rehavet içindeki yayıncıların aklına darbeyi biraz erteletme fikri geldi. Pekala, darbe mesai saat içinde de yapılabilirdi. Ertan Karasu, acaba ihtilal saat 5'e alınamaz mı gibi kendi mantığımız içerisinde bir öneride bulunduk. İletelim dediler. Birkaç kişi yukarıya çıktı. Herhalde kumandanlarla konuştu. Sonra geldiler, şiddetle reddettiler. Harekat saati yaklaştıkça genelkurmaydaki hareketlilik de artıyordu. Ancak yine de dışarıya bilgi sızmıyordu. Akşam saatlerinde komutanlar odalarını terk edip savaş koşullarında kullanılan yeraltı karargahına çekildiler. Başbakan, bakanlar, bürokrasi çaresizlik içinde akşamı beklemeye başladı. Acaba genelkurmayın ışıkları o gece yanacak mıydı? Böyle durumlarda başvurulan yöntem genelkurmayın ışıklarının yanıp yanmadığına bakmaktı. Gece yarısı ışıklar yanıyorsa bir şeyler var demekti. Ancak askeri karargahlar karanlığa gömülmüştü. Oysa genelkurmayın yeraltı karargahı ışıl ışıldı. İçeride baş döndürücü bir mesai vardı. Ne ilginçtir ki bu mesaiden haberdar olanlarsa siyasetin iki ucunda yaşayanlardı. Devrimci örgütler harekata saatler kala her şeyi öğrenmişlerdi. Oğuzhan Müftüoğlu, Dev Yol. 12 Eylül'ün gerçekleşeceğini bir gün önce bir arkadaştan öğrendim. O günün sabahı artık bir darbenin gerçekleşmekte olduğunu Ankara'daki arkadaşlara haber vermek istemiştik. Babası general olan eski hava kuvvetleri komutanı olan bir arkadaşımız vardı. Onların evinin telefonu da dinleniyordu. Telefonu açtı. Dedim ki sabahleyin babanlar geliyor, karşılayın. Ona mesajı böyle ilettik. MHP lideri Alparslan Türkeş o akşam işlerini bitirmiş evine dönmeye hazırlanıyordu ki ziyaretçileri kapısını çaldı. Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Akşam saat 7 civarıydı. Kesin olarak rahmetli Türkeş Bey'e bazı arkadaşlarımız, ordudan bazı arkadaşlarımız gelip bilgi verdiler ki bu gece silahlı kuvvetler idareye el koyuyor. Türkeş darbeyi öğrenmişti ancak kimin yapacağını bilmiyordu. Sol eğilimli bir darbeden korkuyordu. O gün Türkeş'i darbecilerden kaçıranlar bu gerçeği yıllar sonra açıkladılar. Yaşar Okuyan, acaba bir hiyerarşik sistem içerisinde bir ihtilal mi olacak yoksa cuntalardan bir tanesinin bir hareketi mi söz konusu olacak diye. Önce Türkeş Bey'in bir yere saklanması gündeme geldi. Düşündük, taşındık, pek bir yer bulamadık. Sonunda Yaşar Okuyan Türkeş'i evden eve taşıdı ve Halil Şıvgın'ın evine sakladı. Saatler ilerledikçe gazeteciler arasında da bir yarış başladı. Darbenin kanıtlarını aramaya başladılar. Kulağa Kiriş'teki gazeteciler arasında Cüneyt Arca Yürek ile Hasan Cemal de vardı. Askeri birliklere çelik miğfer dağıtıldığını duyan Arca Yürek, Evren'in emir subayı Çevik Bir'i aramış ancak istediği yanıtı alamamıştı. O gece bir türlü uyku tutmayan Arca Yürek, Hasan Cemal'in telefonunu çevirdi. Cüneyt Arca Yürek, gazeteci, "Sen dedim bir arabaya bin git. Genelkurmay'ın etrafında bir dolaş. Lambalar yanıyor mu dedim. Bu gitti. Bir süre sonra geldi. Baba dedi elektrik falan yanmıyor. Ben de yatıyorum dedi. Gazetelerin haber merkezleri ayaktaydı. Haberi bir türlü doğrulatamıyorlardı. Ancak akşam saat 10'a doğru darbeyi ilk yaşayan basın organları oldu. Matbaalar askerler tarafından kuşatılmıştı. Güneri Civaoğlu bir kez daha Başbakan Demirel'i aradı. Güneri Civaoğlu, efendim gazetelere el koydular. Bu iş artık oluyor dedim. Haberiniz olmasında fayda var. Canım haklısın olabilir ama kardeşim burada yaprak bile kıpırdamıyor dedi. Civaoğlu ama zaten MİT'teki haber kaynağımız bize önceden iletmişti diyecek oldu. Demirel'in dudaklarından kendisine bilgi vermek zorunda olan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yakınan o kelimeler döküldü. Güneri Civaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir MİT'i var. Bu MİT Başbakanlığa bağlı. MİT'in bilgisi Tercüman Gazetesi Haber Merkezi Başkanı Erol Dallı'ya geliyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı intikal etmiyor. Bu örnekleri ismiyle bu şekilde söyledi. Evren, Genelkurmay Başkanı, vallahi MİT'le biz hiçbir şeyden bahsetmedik. 48 saat evvel MİT Başkanı'nı çağırdık, ona söyledik. Dedik ki böyle bir şey var. Artık 48 saat kalmış zaten. Hiç söyler mi? MİT Başkanı 2 gün boyunca susmuş, gerçekten de kimselere hiçbir şey söylememişti. Vakit gece yarısını geçtiğinde artık kimseleri uyku tutmuyordu. Tedirgin bir bekleyiş başlamıştı. Gece belki de en heyecanlı kişi Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'di. Günlerdir müdahalenin planlanmasıyla uğraşmaktan yorgun düşmüştü. Heyecanını astlarına belli etmek istemiyordu. Gece yarısı odasına çekildi. Beni saat 3'te uyandırın dedi. Ancak saat 2'ye doğru kapısı çalındı. Emir subayı Amerikalılardan bir mesaj getirmişti. Evren, Ankara'da zırhlı timlerden bir tank taburu Mamak'ta Amerikalıların bulunduğu yeri seçmiş ve oraya gelmiş. Saat 2 miydi, 3 müydü, neydi? Efendim Amerikalı telefon etmiş demiş ki bir tank taburu geldi buraya niçin geldi? Bana geldiler soruyorlar.